Gülün Adı, Umberto Eco, 35. Ayrım. Evet, vadide kaç kişinin yaşadığını soruyordum. Çünkü bugün kitaplıkta romanslı Humbert'in kadınlara vaazları üstüne düşünüyordum. Özellikle de çiftliklerdeki yoksul kadınlara bölümünü. Orada ne diyor ki bunlar yoksulluklarından ötürü tensel günah işlemeye öteki kadınlardan daha yatkındırlar. Gene de yerinde olarak diyor ki, layık biriyle günah işlerlerse ölümcül bir günah işlemiş olurlar. Kutsal sınıftan bir papazla işlerlerse daha da ölümcül bir günah işlemiş olurlar. Ama bu dünya için ölü olması gereken bir rahiple işlerlerse günahların en büyüğünü işlemiş olurlar. Sen benden daha iyi bilirsin. Manastır gibi kutsal yerlerde öyle şeytanları hiç eksik olmaz. Köylülerle ilişkilerinde rahiplerin, Tanrı korusun, bazı kızları zinaya sürüklediklerini hiç işittin mi diye düşünüyordum. Üstadım bunları hemen hemen dalgın bir ses tonuyla söylüyordu gerçi. Ama okur bu sözlerin zavallı kilerciyi nasıl alt üst ettiğini anlayacaktır. Sararıp sararmadığını bilmiyorum ama sararmasını öyle çok bekliyordum ki bana sararmış gibi göründü. Bana öyle şeyler soruyorsun ki eğer bilseydim şimdiye kadar başrahibe anlatırdım diye yanıtladı kendini acındırarak. Gene de bu bilgiler yaptığın soruşturmaya yararlı olacaksa öğrenebileceğim hiçbir şeyi saklamayacağım senden. Bu arada şimdi aklıma geldi. İlk sorduğun soruyla ilgili olarak. Zavallı Adelmo'nun öldüğü gece avluda dolaşıyordum. Tavuklarla ilgili bir iş için. Nalbant'ın geceleri kümesten tavuk çaldığına ilişkin söylentiler gelmişti kulağıma. O gece Berenger'ı gördüm. O muydu değil miydi yemin edemem çünkü uzaktan gördüm. Koro yerinin yanından geçerek yatakhaneye gidiyordu. Aydefi kumdan geliyormuş gibiydi. Buna şaşmadım. Çünkü bir süredir rahipler arasında Berenger'la ilgili dedikodular dolaşıyordu. Belki duymuşsundur. Hayır, anlat. Peki, nasıl söylesem? Berenger'ın bazı tutkuları olduğundan kuşkulanılıyordu. Bir rahibe yakışmayan tutkular. Sana sorduğum gibi köylü kızlarla ilişkileri olduğunu mu söylemek istiyorsun yoksa? Kilerci tedirginlikle öksürdü. Pis bir gülümseme belirdi yüzünde. Yok hayır, daha da yakışık almayan bir şey. Köylü kızlarla tensel günah işleyen bir rahip bir bakıma yakışık alan bir şey mi yapıyor demek istiyorsun? Öyle demedim ama sen de kabul edersin ki erdemin dereceleri olduğu gibi alçalmanın da dereceleri vardır. Ten doğaya uygun olarak da kışkırtılabilir. Doğaya aykırı olarak da. Berenger'ın kendi cinsinden olan kimselere karşı tensel isteklere kapıldığını mı söylüyorsun? Ben yalnızca onun hakkında böyle söylentiler olduğunu söylüyorum. Bunları sana iştenliğimin ve iyi niyetimin kanıtı olarak anlatıyordum. Teşekkür ederim. Eşcinselliğin öteki kösnü biçimlerinden daha kötü bir günah olduğu konusunda sana katılıyorum. Açıkçası bunları soruşturmak benim istemediğim, eğer doğruysa yazık, çok yazık dedi kilerci, filozofça. Evet Remingo, yazık. Hepimiz günahkarız. Kardeşimin gözündeki çöpü görmeye çalışmayacağım. Çünkü kendi gözümde bir mertek olmasından korkuyorum. Ama ileride göreceğim merteklerden bana söz edersen gönül borcu duyarım. Böylece kocaman, iri ağaç gövdelerinden söz edeceğiz. Saman çöplerinin havada uçuşmasını aldırmayacağız. Bir trabuko ne kadardı demiştin? 36 kadem kare. Ama sen yorulma. Özellikle öğrenmek istediğin bir şey olursa bana gel. Beni sadık bir dost olarak kabul et. Seni dost sayıyorum dedi William iştenlikle. Ubertino senin bir zamanlar benim tarikatımdan olduğunu söyledi. Eski bir rahip kardeşe hiçbir zaman ihanet etmeyeceğim. Özellikle birçok Dolsiniye'ni yakmakta ün salmış, büyük bir sorgucunun başkanlığında bir papalık heyetinin beklenmekte olduğu şu günlerde. Bir Trabuco'nun 36 kadem kare olduğunu söylemiştin değil mi? Kilerci hiç de aptal değildi. Kedi fare oyununu sürdürmenin anlamı kalmadığını anladı. Özellikle farenin kendisi olduğunun farkına varınca. William birader dedi. Görüyorum ki sandığımdan çok daha fazla bir şey biliyorsun. Bana ihanet etmezsen ben de sana ihanet etmem. Benim etten kemikten yapılmış bir insan olduğum doğru. Etin çağrısına uyduğum doğru. Salvatore bana dün gece senin ya da çömezinin mutfakta onları suçüstü yakaladığını söyledi. Sen çok gezmiş bir adamsın William. Avignon kardinallerinin bile fazilet timsali olmadıklarını bilirsin. Beni bu küçük zavallı günahlar yüzünden sorguya çekmediğini biliyorum. Ama yaşamımın bir dönemine ilişkin bazı şeyler öğrendiğini de anlıyorum. Biz minoritlerin çoğu gibi benim de garip bir yaşamım oldu. Yıllar önce yoksulluk ülküsüne inandım. Bir serseri gibi yaşamak için topluluktan ayrıldım. Dolcino'nun vaazlarına inandım. Benim gibi birçokları da inandı. Okumuş bir adam değilim ben. Papazlığa atandım. Ama ayin söylemeyi bile beceremem. Tanrı bilim hakkında çok az şey bilirim. Belki düşüncelere bağlanmayı da beceremiyorum. Bak, bir zamanlar beylere baş kaldırmaya kalkıştım. Oysa şimdi onlara hizmet ediyorum. Bu ülkenin beyleri için benim gibi insanlara buyruklar veriyorum. Başkaldırı ya da ihanet, bizim gibi basit insanların çok az seçim hakkı vardır. Bazen basit insanlar olayları okumuşlardan daha iyi anlarlarlar, dedi William. Belki de, diye yanıtladı kilerci, omuzlarını silkelerek. Ama o zaman niçin öyle davrandığımı bile bilmiyorum. Bak, Salvatore için anlaşılabilir bir şeydi bu. Anasıyla babası toprak kölesiydi onun. Çocukluğu güçlükler, sayrılıklar içinde geçmişti. Dolcino baş kaldırıyı beylerin yok edilmesini simgeliyordu. Benim için durum farklıydı. Kentli bir aileden geliyordum. Açlıktan kaçmıyordum. Tıpkı, nasıl anlatsam, bir deliler şenliği, görkemli bir karnavaldı. Dağlarda Dolcino ile birlikte savaşta ölen yoldaşlarımızın etlerini yemek zorunda kalmadan önce, yiyip tüketemeyeceğimiz denli çok sayıda yoldaşımız, Rebello Dağı'nın yamaçlarında çetin yaşam koşullarına dayanamayarak ölüp kurda kuşa yem olmadan önce, hatta belki o anlarda bile soluduğumuz hava, özgürlükler diyebilir miyim? Bir zamanlar özgürlüğün ne olduğunu bilmezdim. Vaizler derlerdi ki, gerçek sizi özgür kılacak, kendimizi özgür hissediyorduk. Bunun gerçek olduğunu düşünüyorduk. Yaptığımız her şeyin doğru olduğunu düşünüyorduk. Orada kadınlarla serbestçe birleşir miydiniz diye sordum. Nedenini bilmiyorum bile. Ama önceki geceden beri Ubertino'nun sözlerini, yazı salonunda okuduklarımı ve başıma gelenleri bir türlü kafamdan atamıyordum. William merakla bana baktı. Belki de böyle yürekli ve küstah olmamı beklemiyordu. Kilerci, garip bir hayvanmışım gibi gözlerini bana dikti. Rebello Dağı'nda, dedi. Öyle insanlar vardı ki tüm çocuklukları boyunca hap kadar odalarda onu, belki de daha çoğu bir arada yatmışlardı. Erkek kardeşlerle kız kardeşler, babalarla kızlar. Bu yeni durumun onlar için ne anlamı vardı sanıyorsun? Eskiden zorunluluktan yaptıkları şeyi şimdi seçerek yapıyorlardı. Hem sonra geceleri düşman birliklerinin gelmesinden duyduğun korkuyla toprağın üstünde soğuğu duymamak için arkadaşına sokulunca, sapkınlar. Bir şatodan çıkıp bir manastıra giren siz rahipçikler bunun şeytanın esinlendiği bir düşünme biçimi olduğuna inanırsınız. Oysa bir yaşama biçimidir bu. Yeni bir yaşantıdır. Yeni bir yaşantı olmuştur. Artık efendiler yoktu ve Tanrı bizimleydi. Öyle diyorlardı bize. Haklı olduğumuzu söylemiyorum. William, gerçekten de şimdi beni burada görüyorsun. Çünkü çok geçmeden onlardan ayrıldım. Ama İsa'nın yoksulluğu, kullanım ve mülkiyet hakkına ilişkin bilgece tartışmaları hiçbir zaman tam olarak anlamadım. Daha önce söylediğim gibi büyük bir şenlikti bu benim için. Şenliklerde her şey alt üst edilir. Sonra yaşlanırsın. Bilge olmazsın, açgözlü olursun. Ben de obur oldum işte. Bir sapkını cezalandırabilirsin ama bir oburu cezalandırmak ister misin? Yeter Remingo, dedi William. Seni o zaman olanlar için değil, son zamanlarda olanlar için sorguya çekiyorum. Bana yardım edersen ben de senin yıkımın için çalışmam. Seni yargılayamam. Yargılamak da istemem. Ama bana manastırda olup bitenler hakkında ne biliyorsan anlatmalısın. Gece gündüz durmadan dolaşıyorsun. Hiçbir şey bilmene olanak yok. Venantius'u kim öldürdü? Bilmiyorum. Yemin ederim. Ne zaman ve nerede öldüğünü biliyorum yalnız. Ne zaman? Nerede? Anlatayım. O gece akşam duasından bir saat sonra mutfağa girmiştim.
Mutfağa nasıl girdin? Niçin?
Sebze bahçesine açılan kapıdan. Çok eskiden çilingirlere yaptırdığım bir anahtarım var. Mutfağın tek bir kapısı vardır. İçeriden de sürgülenmez. Oraya gidişimin nedenine gelince. Önemi yok. Tensel zaaflarım için beni suçlamak istemediğini sen kendin söyledin. Tedirginlikle gülümsedi. Ama günlerimi zina işleyerek geçirdiğimi de sanmanı istemem. O akşam Salvatore'nin manastıra sokacağı kıza armağan etmek için yiyecek bir şeyler aralıyordum.
Nereden?
İçeriye nasıl gireceklerdi? Surlarda, ana kapıdan başka girişler de var. Bunları başrahip de bilir, ben de bilirim. Ama o akşam kız gelmedi. O sırada keşfettiğim, şimdi sana anlatacağım şey yüzünden geri gönderdim onu. Dün gece gelmesini sağlamak istememin nedeni de bu. Biraz sonra gelseydiniz, Salvatore'nin yerine beni bulurdunuz. Aydefekum'da birilerinin olduğunu o söyledi bana. Ben de hücreme döndüm.
Pazarı pazartesiye bağlayan geceye dönelim.
Peki, mutfağa girdim. Venantius'un boylu boyunca yerde yattığını gördüm. Ölmüştü.
Mutfakta mı?
Evet, bulaşık çukurunun yanında. Belki de yazı salonundan yeni inmişti.
Hiç boğuşma izi yok muydu?
Hayır, hiç. Daha doğrusu cesedin yanında kırık bir kupa, yerde de su izleri vardı.
Su olduğunu ne biliyorsun?
Bilmiyorum, su sandım. Başka ne olabilirdi ki? William'ın daha sonra bana söylediği gibi bu kupa iki ayrı şeyin belirtisi olabilirdi. Ya orada mutfakta biri Venantius'a zehirli bir şey içirmişti ya da zavallıcık zehri daha önce içmişti de ama nerede ve ne zaman? Ansızın içi yanınca bir şey içmek için mutfağa inmişti. Bir kasılma, bağırsaklarını ya da dilini yakan bir acı, onun dili de kuşkusuz Beringer'ınki gibi kara olmalıydı. O an için daha fazla bir şey öğrenemeyecektik. Remingo ölüye bir göz attıktan sonra korku içinde kendi kendine ne yapması gerektiğini sormuş, sonra da hiçbir şey yapmamaya karar vermişti. Yardım istemek, bütün gece Aydefikum'da dolaştığını itiraf etmek olurdu. Hem bunun artık ölmüş kardeşine de bir yararı olmazdı. Bu nedenle ertesi sabah birinin kapıyı açıp cesedi bulmasını bekleyerek işi oluruna bırakmaya karar vermişti. Koşa koşa, tam o sırada kızı manastıra sokmakta olan Salvatore'yi durdurmaya gitmişti. Sonra o ve suç ortağı gidip yatmışlardı. Gece yarısı duasına dek süren tedirgin uyanıklıklarına uyku denebilirse. Gece yarısı duasında domuz çobanları başrahibe olayı bildirmeye geldikleri zaman Remigno cesedin onun bıraktığı yerde durduğunu sanıyordu. Onu küpün içinde görünce dona kalmıştı. Cesedi kim çıkarmıştı mutfaktan? Bu konuda Remigno'nun hiçbir fikri yoktu. Aydefikum'da serbestçe dolaşabilen tek kişi Malachi dedi William.
Kilerci atıldı.
Hayır, Malachi olamaz. Yani sanmıyorum.
Ne olursa olsun ben Malachi aleyhinde hiçbir şey söylemedim sana.
Malachi'ye seni bağlayan borç ne olursa olsun tasalanma. Senin hakkında bir şey biliyor mu?
Evet diye kızardı Kilerci.
Onurlu bir insan gibi davrandı. Senin yerinde olsam gözümü Benno'nun üstünde olurdu. Beringer ve Venantius'te tuhaf ilişkileri vardı. Ama yemin ederim başka bir şey görmedim. Bir şey öğrenirsem sana söylerim.
Şimdilik bu kadar yeter. Gerekirse gene sana gelirim.
Rahatladığı açıkça belli olan kilerci işinin başına döndü. Bu arada bazı tohum çuvallarının yerini değiştirmiş olan köylüleri sertçe azarladı. Tam o sırada Severinus yanımıza geldi. Elinde William'ın iki gece önce çalınmış olan mercekleri vardı. Onları Beringer'ın cübbesinde buldum dedi. Önceki gün yazı salonunda burnunda görmüştüm.
Bunlar senin değil mi?
Tanrı'ya şükürler olsun diye sevinçle bağırdı William. İki sorunu çözdük. Merceklerime kavuştum. Geçen gece yazı salonunda bizi soyanın Beringer olduğunu da sonunda kesin olarak biliyorum. Konuşmamız daha yeni bitmişti ki Morimondolu Nikola koşa koşa yanımıza geldi. William'dan bile daha sevinçliydi. Elinde bitmiş, çatalın üstüne takılmış bir çift mercek vardı.
William diye bağırıyordu. Kendi başıma yaptım onları, bitirdim. İşe yarayacaklarına inanıyorum.
Sonra William'ın gözünde başka mercekler olduğunu gördü, şaşıp kaldı.
William onu küçük düşürmek istemedi. Eski merceklerini çıkarıp yenileri denedi. Bunlar ötekilerden daha iyi dedi. Eskileri yedek olarak saklayacağım. Hep seninkileri takacağım. Sonra bana döndü. Atso, şimdi hücreme çekilip o bildiğin kağıtları okuyacağım. Sonunda. Beni bir yerde bekle. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim çok sevgili kardeşlerim. Sabah saati çalıyordu. Ötekilerle birlikte ilahileri, mezmurları ve Kayre'yi söylemek için koro yerine gittim. Dipnot. Kayre, kilise ayinlerinde söylenen ve Ya Rab merhamet et anlamına gelen dua. Onlar Berincir'in ruhu için dua ediyorlardı. Bense bize bir değil, iki çift mercek buldurduğu için Tanrı'ya şükrediyordum. O yüce erinç içinde görüp işittiğim tüm çirkinlikleri unutmuş uyuyakaldım. Ancak dua sona erdiği zaman uyandım. O gece hiç uyumamış olduğumun bilincine vardım. Gücümün çoğunu nasıl tüketmiş olduğumu düşününce de üzüldüm. O anda temiz havaya çıkınca düşüncelerimin kızın anısının etkisinde kaldığını gördüm. Kendimi oyalamaya çalıştım. Çevrede hızlı hızlı dolaşmaya koyuldum. Hafif bir baş dönmesi duyuyordum. Uyuşmuş ellerimi ovuşturuyordum. Ayaklarımı hızla yere vuruyordum. Hala uykum vardı. Ama gene de kendimi uyanık ve dipdiri hissediyordum. Bana ne olduğunu anlayamıyordum. Dördüncü gün, sabah. Atso gönül acıları içinde kıvranıyor. Sonra William elinde Venantius'un çözüldükten sonra bile hala çözülmez olarak kalan metniyle geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kızla günahkar bir biçimde karşılaşmamın ardından gelen öteki korkunç olaylar neredeyse bu olayı unutturmuştu bana. Öte yandan William'a günah çıkarttıktan sonra ruhum işlediğim suçun ardından kendime geldiğim zaman duyduğum pişmanlıktan arınmıştı. Öyle ki sanki taşıdığım yükü onu dile getiren sözcüklerle rahibe aktarmıştım. Günah çıkarmanın sağladığı 10. arınmanın amacı, günahın ağırlığını ve onun açtığı pişmanlık acısını Efendimizin sinesine boşaltmak, günahın bağışlanmasıyla yeni bir ruh hafifliği kazanmak, böylece de kötülüklerle kıvranan bedeni unutmaktan başka ne olabilir? Ama her şeyden kurtulmuş değildim. Şimdi bu kış gününün soluk ve soğuk güneşinde, insan ve hayvanların sıcaklığıyla kuşatılmış dolaşırken, geçen olayları başka bir biçimde anımsamaya başlıyordum. Bütün olup bitenlerden geriye kalan artık pişmanlık ve tövbe arınmasının avutucu sözcükleri değil, yalnızca bedenlerin, insan kol ve bacaklarının imgeleriymiş gibi. Ateşli zihnime Berenger'ın suda pişmiş imgesi çullanıyordu. Korku ve acımayla ürperiyordum. Sonra bu maymuna andıran görüntüden kurtulmak istercesine, zihnim belleğimin taze anısını barındırdığı başka imgelere yöneliyor, gözlerimin önünde, ruhumun gözleri ama sanki tensel gözlerimin önünde beliriyormuş gibi, kızın savaş için donanmış bir ordu gibi güzel ve korkunç imgesini açık seçik görmekten kaçınamıyordum. Yalnızca gerçek sevgisinden ya da gelecekteki okurlarım için öğretici olmayı isteğinden, bu istek değerli olsa da, ötürü değil, kurumuş ve bütün bir yaşam boyu onu tedirgin eden görüntülerden yorgun düşmüş belleğimi özgür kılmak için, 10 yıllarca zihnimde konuşup durmuş olmasına karşın, bugüne değin hiçbir zaman yazılmamış bir metnin yaşlı yazıcısı olan ben, olayları olduğu gibi anlatmaya söz vermiştim. Bu nedenle her şeyi ağırbaşlılıkla ama utanç duymaksızın anlatmalıyım. Manastırın çevresine dolaşırken bazen yüreğimin ansızın çarpmasını bedenimin devinimine yorabilmek için birden koşmaya başlayarak ya da durup köylerin çalışmasını beğeniyle seyrederek dikkatimi onları seyretmeye verdiğim düşüncesiyle kendimi kandırarak korkuyu ya da acıyı unutmak için şarap içen biri gibi soğuk havayı derin derin ciğerlerime çekerek o zaman kendimden bile sakladığım düşüncelerimi şimdi açık seçik sözcüklerle söylemeliyim. Boşuna, kızı düşünüyordum. Etim, onunla birleşmenin bana verdiği yoğun, günahkar ve geçici tadı, aşağılık bir şey, unutmuştu. Ama ruhum yüzünü unutmamıştı. Bu anımın sapık bir anı olduğunu duyamıyordu bir türlü. Tersine, o yüzde dünyanın tüm sevinçleri ışıldıyormuş gibi çarpıyordu. 35. ayrımın sonu, sayfa 394, devamı 36. ayrımda.